Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Ebu Hureyre şöyle aktarıyor bize: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında en üstün ameller, içinde şüphe barındırmayan iman, ganimetinde hırsızlık yapılmayan savaş ve kabul görmüş hacdır buyurdu. Ebu Hureyre şöyle ekledi: kabul görmüş bir hac da o yılın günahlarına kefaret olur. 7511. hadis-i şerif böyleydi. Allah katında en üstün ameller, içinde şüphe barındırmayan iman. Bir imanımız olacak ki şek, rayip olmayacak, şüphe olmayacak, tereddütsüz bu dinin Allah'ın dini olduğunu, Allahu Teala'nın biricik olduğunu, hayatın tek yetkilisinin Allah olduğunu, sadece ona hamd edileceğine bütün gönlümle, zihnimle tamam diyeceğim, tereddüdümüz olmayacak. Ahiretin var olduğuna, mutlaka bir gün hesaba çekileceğimize, cennetin hak, cehennemin hak, sıratın hak, mahşerin hak olduğuna kesin iman edeceğim. İşte bu iman benim için Allah katındaki en üstün amellerden bir tanesi. İşin başı bu. Cennet yoluna giren bir insan la ilahe illallah dediğinde İçerisine artık bir şüphe taşımayacak. Acaba mı ki? Yani Allah sorunlarımı çözer mi ki? Bu dünyanın sonunda bir ahiret var mı ki? Kur'an Allah'ın kitabı mı ki? Yoksa bunda farklı eller, farklı diller var mı ki? Gibi şeytanın evhamı, vesveseleri bizden uzak ve ırak olacak. Diyeceğiz ki bu böyledir. Tamam, güveneceğim. Allahu Teala'ya, Allahu Teala'nın gönderdiği bilgiye tamam diyecek bir kalp ile, büyük bir güvenle güveneceğim. İkincisi, ganimetinde hırsızlık yapılmayan savaş. Cihad etmiş bir Müslüman, Allah yolunda müthiş bir iş yapıyor, bedeniyle, malıyla, bütün varlığıyla, zamanıyla, yetenekleriyle kendini ortaya koyuyor ve bunun sonrasında Allahu Teala da ona nimetler bahşediyor, ganimet. Cihad etmek demek aslında dünyanı ortaya koymak demektir. Her şeyinle ölümüne savaşıyorsun. Allah için bir hayatın hakimiyeti adına kendini ortaya koyuyorsun, malını ortaya koyuyorsun. Allah'ın sana verdiği her şeyi yine Allah uğrunda harcamayı göze alıyorsun. Sonrasında sana bir nimet veriliyor, ganimet. Tutuyorsun bu ganimetten, çalıyorsun. Ganimeti kendi zimmetine geçiriyorsun. Dağılımından önce kendin için bir pay ayırıyorsun. Olmaz. Öyleyse ganimetinde hırsızlık yapılmayan, aldatma yapılmayan, diğer Müslümanlarla beraber girilen bu savaşımda kendini ön tarafa çıkartmayan bir güzellikle eğer tamamlayabilirse Müslüman savaşını, gazvesini, işte bu da Allah katında en üstün, en geçerli olan amellerden olacak, en faziletli eylemlerden olacak. Üçüncüsü ise kabul görmüş bir hac. Allahu Teala'nın tamam dediği, olur dediği, Arafat'ta vakfesi vakfeye benzeyecek, ihramı ihrama benzeyecek, tavafı tavaf gibi olacak. Bütün kalbiyle, bütün samimiyetiyle Allah adına orada olacak. Allah'ın istediği zamanda Zilhicce'de, Allah'ın istediği mekanda ama Mekke'de ve Rabbimizin ol dediği yerlerde, Allahu Teala'nın gösterdiği, İbrahim peygamberle çağırdığı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la rükünlerini ortaya koyduğu bir haccı gerçekleştirecek. Kalbiyle, zihniyle, vücuduyla ama malıyla orada olacak bir adam ve gönül kırmayacak, kavga ortaya koymayacak, Allah'ın yapma dediklerinden uzak duracak, Müslümanlarla yan yana olacak, böyle bir hac, mebrur hac olacak Allah'ın izniyle. İşte bu hac da Allah katındaki en faziletli amellerdendir. Rabbim bizi bu amellerle buluştursun. Kalbimizde şüphesiz bir iman olsun, imanımızda hiç şüphe karışmasın inşallah. Bu da Allahu Teala'nın kitabını yine hep söylüyoruz, çok okumakla olur. Çünkü imanı kuvvetlendiren Allah'ın kelamıdır. Müslüman okudukça okuduğu bu zikir onun kalbinde perçin olur, sağlamlaştırır Allah'ın izniyle. Sonra Müslüman bütün amellerini Allah'ın dininin hayata hakim olması için çabaya dönüştürecek. İşi olabilir, eşi olabilir, çocukları olabilir, mesaisi olabilir ama o bütününü Allah'ın dini yüceliği için harcayacak bir hayat bilecek hayatını. Buna yönelelim inşallah. Sonra Rabbim yolunu da ulaştırsın, yoluna imkan versin. Bu dinin başladığı noktaya gidelim. Kabe'nin bulunduğu yere, şehirlerin anasına ve orada İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gibi, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam gibi bütün peygamberlerin duruşuyla duralım, kul olalım, kulluğumuzu böylece bütün ümmet olarak ortaya koyalım. Rabbim bize lütfetsin bunları. Böyle bir hac, yani gerçekten hayatı sıfırlayan bir hactır. Ebu Hureyre Efendimiz kabul görmüş bir hac, o yılın günahlarına kefaret olur diyor. Başka ifadelerde bütün günahların silineceği ile ilgili bilgiler de var. Annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz çıkacağı ile alakalı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7516. hadis-i şerif. Hilali görünce oruca başlayın ve hilali görünce bitirin. Hava bulutlu olduğu zaman ise 30 gün oruç tutun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'ın tespiti hilal ile olacak, hilalin görülmesi ile. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam söyledi. Biliyorsunuz Allahu Teala ayların sayısını 12 olarak tespit etti. Bunu Kur'an-ı Kerim'de bize söyledi. Dolayısıyla zamanın nasıl yaşanacağını Allah belirler. Mekanı Allah belirler. Kulluğun tarzını, tipini, usulünü Allah belirler. Bu noktada Ramazan'ı bize oruç ayı olarak tayin eden, tespit eden Rabbimizdir. Aylar içerisinde Ramazan'ı tespit etti. Burada oruç tutmamızı farz kıldı bize. Nasıl beş vakit namazın vaktini o bizim için belirlediyse, haccı Zilhicce ayına uygun gördüyse, zaman konusunda da bizim kul olacağımız Allah'tır. Zamanımızın nasıl geçeceğini o belirler. Ve bu zaman ayarlarının bilgisini de Allah-u Teala bilmektedir. Burada ne demek istemeye çalışıyorum? Burada şunu demeye çabaladım. Hilal yani ay, ayın halleri Allah tarafından ayarlanmıştır. Gökyüzünde güneşi var eden, ayı var eden ve bunları bizim için bir hesaplama ve senelerin tespiti için uygun gören de Allah-u Teala'dır. Emrimize boyun eğdirmiştir. Güneş işte dönmektedir. Gece gündüzümüz buna göre olur. Ay hilalden dolunaya, dolunaydan hilale doğru dönüşür. Bu da yine ayların sayısı için bizim için gereklidir. Allah-u Teala yaşadığımız zamanı yılı 12 aya böldü ve ayları da ayın hareketlerine göre tespit etmemizi istedi. Bu bakımdan bizim uymamız gereken takvimin ay takvimi olduğunu bize bizzat Rabbimiz söylüyor. Müslüman bu hilali gözetlemek gibi, hilalin hareketlerini bilmek gibi başka bir iş sahibidir aynı zamanda. Yani Allah'ın şu okunan kitabın ayetlerine dönük bir yüzü olacak Müslümanın, gözü olacak, zihni olacak. Yani Fatiha'yı okuyacağım, anlayacağım, bileceğim. Bakara'yı okuyacağım, anlayacağım, bileceğim. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Öte yandan Rabbimizin bir de görülen ayetleri vardır. Güneş bir ayettir, ay bir ayettir, gece bir ayet, gündüz bir ayettir. Yediğimiz içtiğimiz şeyler birer ayet, belge, işaret, kanıttır. Bunlara bakarak da Müslüman kulluğunda bir yol bulur. Güneşin batışı bizim için akşam namazının girişi, iftarın başlangıcıdır. İşte gece yıldızların kaybolması seher vaktini anlatır ve benim için Allah'a yakarma zamanlarının en değerlisidir gibi. Hilal de Allah-u Teala'nın bizim için böylesi bir ayetidir ve onun hareketleriyle ayları yani Recep'i, Şaban'ı, Ramazan'ı, Safer'i, Muharrem'i, Zilkade'yi, Rebiülevvel'i tespit ederiz. Başlangıç ve bitişini. Ama bu Ramazan'da daha da ciddi olacağımız bir konudur. Ramazan ayını bu şekilde yapacağız. Bugün böyle mi? Biz bunu böyle mi yapabiliyoruz? Bu konuları bilmiyorum. Ama Allah-u Teala ve onun elçisi Resul Aleyhisselam bize böyle bir hayat bıraktı ve bizden bunu istedi. Müslüman yapamaz olsa bile bunlara iman edecek, işin aslının bu olduğunu bilecek ki bunda şüphe etmeyecek. Bundan önceki hadiste İçinde şüphe olmayan bir imandan bahsettik. Kulluğun gerçekleşmesinde söz sahibi olan Allahu Teala'dır. Neye önem vereceğimiz, nereye bakacağımız, neye göre hareket edeceğimizin kararını da Allah'a bırakmak, Resulüne bırakmak imanın gereğidir. Biz bu bilgilere bundan dolayı uygulayamaz bile olsak şu anda iman etmek durumundayız. Bu doğrudur. Doğru benim yaşadıklarım değildir. Doğru benim önüme gelen şu Allah bilgisidir. Bunları yaşamak için de önce iman edeceğim. Sonra Allahu Teala inşallah bir ana bunun yolunu kolaylaştıracak. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. Mevlam yararlanmayı, faydalanmayı bize ihsan etsin inşallah. 7521. hadis-i şerif. Allah şöyle buyurur. Benim yarattıklarım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim olabilir? Haydi bir sivrisinek, bir zerre yaratsınlar da görelim buyurdu. Şimdi Rabbimiz Allahu Teala ve Allahu Teala Kur'an'da bize bilgilerini söyledi, konuştu. Rabbimiz aynı zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de bilgiler verdi. Çünkü o heva hevesinden konuşmaz. Kendi keyfine göre bir açıklama yapmadı. Allahu Teala'nın ona bildirdiği bilgilerle konuştu. Peygamberimize Allahu Teala'nın söylediği ama Kur'an'da kaydedilmemiş bilgiler de var. Peygamberimiz direkt Allahu Teala'dan bunu aktarır bize. İşte Allahu Teala'dan böyle bir cümleyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize duyuruyor. Diyor ki Mevlamız, benim yarattıklarım gibi, Allah'ın yaratması gibi yaratma işine kalkışanlar var. Kendilerini Allah gibi gören, Tanrı gibi değerlendiren, eğer o melikse ben de melikim, o hükümdarsa ben de hükümdarım, o sevilecekse ben de sevilirim, o yasa koyarsa ben de yasa koyarım, o hayatın sahibi ise ben de hayatın sahibiyim demeye kalkan dünyada bir takım gruplar olacak, kişiler olacak, putlar, putlaştırılan insanlar, azanlar, tağutlar olacak. Şimdi Allahu Teala mesela kendisiyle yarışan, Allah şifa verirse ben de şifa veririm diyenin suçunu biliyor. Onun azgınlığını biliyor. Allah yol gösterir, ben de yol gösteririm diyen, onunla yarışanın durumunu da bilmekte. Rabbimizin bütün isimleriyle bu şekilde yarışmaya kalkanların bir cezası var. Ama bunların en korkuncu, hiçbir imkanı olmadığı halde Allah gibi yaratma yarışına girenlerdir. Allahu Teala'ya karşı ben de yaradırım, ben de yaşatırım, ben de rızık veririm deme cüretinde bulunan kimselerdir. Bunlar kimler? Bunu bilmiyorum. Yani resimler, heykeller, figürler oluşturanlar mı? Ya da insanların hayatına karışıp genlerle oynayanlar mı? Bugün için bunu daha kolay anlama imkanımız var ama Allahu Teala'nın haydi yasa koyma işine müdahale ettiniz. Allahu Teala'nın şifa verici oluşuna, hidayet verici oluşuna, rızık verici oluşuna karıştınız. Bunlar büyük zulümlerdir. İnne şirke le zulmün azim gereğince. Ama yaratma insan yapabileceği bir şey değil. Haydi bir sivrisinek meydana getirin. Bir zerreyi oluşturun. Bir atom parçası oluşturun. Şimdi bunu da oluşturamayacakları halde tutup İnsanların gözünde sanki yaradan oymuş gibi davrananlar vardır. Bunun Kur'an'daki örneği Nemrut biliyorsunuz. İbrahim peygamberle tartıştı Rabbi hakkında. Dedi Rabbim de kimdir? Dedi ki İbrahim aleyhisselam o yaradır ve öldürür. Bu kolay bir şey dedi bunu ben de yapıyorum. İki köle çağırdı. Birisi hakkında ölüm fermanı verilmişti. Kendi hain yasalarına göre. Ama o yasaları da delerek dedi ki ölüm yasası verilmiş olan köleyi özgür bırakın, özgür bırakılan şu diğerini ise öldürün dedi. Görüyorsun bak ölüm ve hayat benim elimde. Dilediğimi öldürüyorum, dilediğimi hayatta bırakıyorum dedi ve böylece bir laf kalabalığıyla İbrahim Aleyhisselam'a üstün gelmeye kalktı. İbrahim Aleyhisselam dedi ki benim Rabbim her sabah güneşi doğudan getirir, batıdan götürür. Haydi sen de tersini yap o zaman dedi. Gücün yetiyorsa güneşi ters çevir. Günü ters çevir zamanı. Ve kafir morarıp kaldı. Apışıp kaldı diyor. Şimdi Mevlamız da soruyor. Haydi bir sivrisinek var edin. Robotlar yapıyorlar. kendilerine göre yeni imalatlarda bulunuyorlar. Varlıkları karıştırıp oynaşıyorlar. Böylece tanrısal pozlar vermeye kalkıyor bugün dünyanın yöneticileri, sahipleri. Oysa hiçbir şeye gücü yetmez. Biz bu hadisten öncelikle şunu anlayacağız. Bu hadisi keşke onlara okuyabilsek. Yani yeryüzünün egemenlerine ne halt ediyorsunuz? Ne var gücünüz, kuvvetiniz? Kendinize gelebilecek bir zararı bile kendinizden def edecek durumunuz yok. Bu ne cüret diyebilsek onlara, ama önce bunu diyemesem bile ben kendime şunu diyeceğim bu hadis gereğince. Bak, bu kafirler, bu zalimler, bu azgınlar karşısında eğilme, bükülme, ezilme. Onların hiçbir gücü kuvveti yoktur. Sanki dünya üzerinde etkin ve egemen onlar gibi. Her taraftan haberleri var. Herkese ulaşıyorlar. Herkesi biliyorlar. Her şeyi değiştiriyorlar. Çok güçlüler gibi gelebilir. Sakın ha. Onların bir numarası yoktur. Bir sivrisineğe bile sahip olmayacak kadar zavallıdırlar. Kendilerine yarar ya da zarar bile veremezler. İmanında tereddüt etme diyeceğim kendime. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7522. hadis-i şerif. Ebu Hureyre, Allah razı olsun kendisinden, bize rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail komşu konusunda bana o kadar tavsiyede bulundu ki neredeyse komşuyu komşusuna mirasçı kılacak sandım. Cebrail aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselam konuşuyorlar. Allahu Teala'nın vahiy getiren meleği sadece Kur'an-ı Kerim getirmemiş demek ki. Kur'an'la birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sözler, Allahu Teala'dan bilgiler aktarıyor. Cebrail aleyhissalatü vesselam kendiliğinden konuşamaz. Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi. Ancak Allahu Teala'nın verdiği bilgilerle söz söyler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselama o kadar çok komşuyu önemsemiş ki, komşunun değeri, önemi hakkında öyle çok konuşmuş ki, neredeyse mirasçı olacak komşu komşuya sandım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Müslüman oturduğu mekanda ya da gerekirse iş yerinde, bulunduğu ortamda kendisine komşu olan, yakın olan kimselerle olan ilgisine dikkat edecek. Onlara karşı bir sorumluluğumuz var. Onların kötülüğünü istemeyeceğiz, onların hayrını isteyeceğiz. Onlara dua edeceğiz, ihtiyaçlarını görmeye çabalayacağız. Hiçbir şey yapamıyorsam kendi zararımdan onları koruyacağım. Dilim onları konuşmayacak, arkalarından dedikodularını yapmayacağım. Ağzımla, sözümle, bakışımla onları incitmemeye gayret edeceğim. Müslümanlar birbirlerine böyle olduklarında, herkes herkese bu şekilde güzel davrandığında, düşünün bu namazda omuz omuza vermiş bir Müslümanlığın bir bakıma ev ortamında ya da hayatın o yaşandığı mekan ortamında ortaya çıkmasıdır, gerçekleşmesidir. Ya yani namazda omuz omuza vermiş namaz kılan kimseler, saf olmuş Allah'a kul olanların evleri de bu şekildedir sanki diye aklımıza gelebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyoruz. Ahmet bin Hanbel Müsned isimli hadis kitabına almış Ebu Hureyre'nin rivayetlerini şu anda. Onlarla birlikteyiz inşallah. Ve 7524. hadis-i şerif. Yaptığı bağıştan dönen kimse doyuncaya kadar yedikten sonra kusan, sonra kustuğuna dönüp tekrar yiyen köpek gibidir. Rabbim muhafaza buyursun. Yaptığı bağıştan, hediyeden, ikramdan, sadakadan dönüyor. Bir iyilik yapmış, bir güzellik yapmış, bir hediye getirmiş, bir bağışta bulunmuş nihayetinde. Sonra bundan dönüyor. Ne niyetle dönerse dönsün. Yani bununla ilgili şöyle bir hatıra aklımda. Hazreti Ömer'in güzel bir atı var. Bunu bir adama veriyor, hibe ediyor, hediye ediyor. Ama adam Hazreti Ömer ciddiyetiyle, güzelliğiyle o ata bakmıyor. Hazreti Ömer o atı satın almak istiyor. Efendimiz diyor ki hayır. Olmaz. Yani verdiğinden dönen kustuğunu yiyen köpek gibidir. Allah korusun. Bırak. Sen verdin. Karşılığı Allah katına alacaksın. O adam nasıl kullanırsa kullansın. Bir de onun üzerinde etkin ve egemen olmaya kalkma. Allahu Teala sana neler neler veriyor. Ve sen onun hakkını vererek de kullanmıyorsun pek çok şeyi. Kendinde böylesi bir renk gören insan bazen, yani ben işte bana verileni çok iyi değerlendiriyorum, tertemiz kullanıyorum, bakıyorum ediyorum filan, ama adama verdik, o da şöyle şöyle yaptı filan diye kendisi gibi olmasını istiyor herkesin. Bırak, sana düşen, sana verilen nimeti güzelce kullanmak. Sana düşen, sana verilen bu nimeti güzelce başka Müslümanlara aktarmak. Sonrasında sana ne? Sonrası o Müslümanın kendi işidir. Terbiye edeceksek, yani bak eşya şöyle kullanılır, ata böyle binilir, deveyi böyle süreceğiz, evi böyle kullanacağız, o ayrı bir bölümdür. Kendi atiyemiz, kendi vergimiz, sadakamız üzerinden insanlara etkin ve egemen olmaya çalışmayacağız. Akıl vermeye kalkmayacağız. Patronluk taslamayacağız. Bu iyi olmaz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7527. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yetim kızın evlenmesi için kendisinin izni alınır. Eğer susarsa bu onun izni demektir. Kabul etmezse üzerine varılmaz. Benzer bir hadis-i şerif, bekar ve başından evlilik geçmiş dul hanımla ilgiliydi. Hatırlarsanız, eğer bekar bir kızdan görüş alınacaksa, onun böyle kabul eder tarzda susuşu bizim için yeterlidir. Velisi ona dikkat edecek. Ama başından evlilik geçmiş olan bir hanım, bu konuda dilini çalıştırıp evet ya da hayır diye ifade kullanacak. Veli buna göre anlayacak durumu. Baskı yok. İstemezse evlendirmeyeceğiz. Yetim de böyle. Bizim kendi eğitimimiz altında olan hanemizde baktığımız yetim bir kızın nasibi çıktı. İsteyeni var. Dönürlük yapılmış. Ve o zaman o kızdan izin alınacak. Böyle böyle birileri var. Müsait mi? Evlenir misin? Evlenmene imkan var mı? Bu adam seninle evlenmek istiyor. Görüşün ne diye sorulur. Eğer susarsa, bu susmak, yani kahırdan susmak, evdeki zorbalıktan korkup susmak değil. Ya onaylama var ama edebinden, terbiyesinden, yani çok evliliğe hevesliymiş gibi görünmek istemediğinden, hani böyle bir genç hanım susuşuyla susuyorsa bu izin demektir. Ama kabul etmez bir duruşu varsa, sözü varsa, bunu belli ediyorsa da üzerine varılmaz. Yani sık boğaz edilmez. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7529. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben İsa bin Meryem'e en yakın olan kimseyim. Peygamberler farklı annelerden olan kardeşler gibidirler. Benimle İsa arasında bir peygamber yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin sanki aynı anneden doğmuş bir çocuklar gibi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hepsi aynı bağla bağlanmışlar. Allah'tan aldıkları bilgiyi kullara aktarma durumundadırlar. Dolayısıyla kardeştirler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en yakın olan kardeşin İsa aleyhisselam olduğunu söylüyor. Çünkü zaman aralığı onunla en yakın. Peygamber Efendimiz'in önce yeryüzünde peygamber İsa aleyhisselamdı. Ve Meryem'in oğlu İsa ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kardeş. Dolayısıyla birileri peygamberlerimize sahip çıkmaya kalkabilir. İşte Hristiyanlar İsa peygamberimiz diyebilirler. İşte Yahudiler Musa bizimki diyebilirler. Ya da İbrahim aleyhisselam üzerinden birileri prim yapmak için çabalayabilir. Dert değil. Biz bilelim ki biz Müslümanız ve bütün peygamber aleyhisselamların aynı kaynaktan beslendiğini biliyor, hepsinin kardeş olduğunu biliyor ve hepsine iman ediyoruz. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz olduğu gibi Allah'ın Resulü İsa aleyhisselam, Allah'ın Resulü Musa aleyhisselam, Allah'ın Resulü İbrahim aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Ve hepsini aynı şekilde seviyor, aynı şekilde iman ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7530. hadis-i şerif. Cehennem şehvetlerle, cennet ise zorluklarla çevrelenmiştir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Huffetin naru bi şehevat ve huffetil cennetu bil mekari. Cehennem şehvetlerle, arzularla, isteklerle çevrilmiş. Galiba şöyle, yani cehenneme giden yollar arzulanan şeylerle çevrilmiş ve insan oraları çekiyor, istiyor, oralara doğru koşuyor. Cennete giden yollar ise zorluklar var, ise hoşuna gitmeyen şeyler, yani zoruna gider insanın, bunlarla çevrelenmiş. Dolayısıyla benim zoruma giden bir şey, din ne kadar fıtrat ve kolaylık dini olursa olsun, arzularımızın da bizi tırmaladığı noktalar var. Bunun üzerine gitmek gerekecek. Namaz zorumuza gitse bile namaza devam, oruç zorumuza gitse bile oruca devam, kulluğa devam edeceğiz. Arzularımın peşine takıldığımızda fark edelim ki yol cehenneme doğru sürükleniyor demektir. Ağır ağır oraya doğru kıvrılıyordur. Kendimizi pek de kendimize bırakmayacağız öyle olunca. Allah'a da dua edeceğiz. Ya Rabbi bizi bize bırakma diye. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7533. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'ye ayakta içmeyi sorduğumda Müslim isimli ravi soruyor Ebu Hureyre'ye ayakta içmek ile ilgili ne biliyorsun diye ya da bu nasıl olacak diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyen, onunla yaşayan bir sahabe Ebu Hureyre. Dolayısıyla gördüğü, yaşadıkları, duydukları din. Dedi ki yeğenim zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineği üzerindeyken çöktürdü. Ben de bineğin yularından tutmuş ayağımla ön koluna basmıştım. O sırada Kureyş'ten birkaç kişi gelip etrafında durdular. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kap süt getirilince bineği üzerinde içti. İçtikten sonra sağında bulunan kişiye uzattı. Bu şekilde orada bulunanların tümü ayakta içmiş oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna ses çıkartmadı. Hazreti Ebu Hureyre bu gencin sorusuna böyle cevap verdi. Yani ayakta içme ile ilgili ne biliyorsun? Ben şunu biliyorum. Ben sana gördüğümü anlatayım dedi sanki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle bineğin üzerinde. Deveyi biraz çöktürdü. Ön ayağına bastı deve çöksün diye. Ama Resulullah hala devenin üzerinde otururken süt getirdi Kureyş'ten birileri ya da birileri getirdi. Kureyşli gençler de oradaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan içti. Sonra sağındaki adama verdi ki Resulullah'ın üslubu böyleydi. Bir şey içtiğinde, yediğinde sağındaki ile devam ettiriyordu. Onlar da aldılar. Onlar ise ayakta bu sütü içtiler her biri. İşte ben bunu bu şekilde gördüm. Demek ki içilebilir. Bununla ilgili içilmesin diye ifadeler var. İçmeyin diye ifadeler var. Yemeyin, ayakta yemeyin diye ifadeler de var. Fakat bunların birlikteliğini nasıl anlarız? Bazı zamanlar, bazı durumlarda ayakta içilebilecek. Ancak genele baktığımızda mümkünse oturularak içilecek, oturularak yenecek. İslam'ın genel isteği bu noktada. Ama özel pozisyon ve durumlarda böyle bir imkan da var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7534. hadis-i şerif. Biriniz henüz imam secdedeyken başını kaldırdığı zaman Allah'ın onun başını bir merkep, eşek başına çevirmesinden korkmuyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarı tarzında soruyor. Bu soru bir aslında azar. Ne yapıyorsunuz? Yani imamınız, önderiniz başı hala yerde secdedeyken sen ondan önce başını kaldırıyorsun. Yani bu baş eşek başına dönmez mi? Bundan korkmuyor musunuz diyor. Demek ki kulluk da böyle. Kendi kendimize namaz kılarken tek başımıza istediğimiz gibi kılarız. Ama Müslümanlarla birlikteysek, Müslümanlara itaat etmek, Müslümanlarla olmanın gereğini yerine getirmek durumundayız. Kulluk böyle bir şeydir. Bireysel kulluğumda kendime göre ama birlikte yapılan eylemlerde Müslümanlarla birlikte olmanın gereğince hareket etmem gerekecektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7537. hadis-i şerif. Ebu Hureyne'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir kişiden bahsedildi. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, dün filan kişi uyuyakaldı ve sabah namazını kılmadan sabahladı deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan onun kulağına bevletmiştir buyurdu. Şeytan onun kulağına bevletmiştir. Yani onun kulağına şeytanın işemesini Efendimiz ifade ediyor. Nasıl onu da bilmiyoruz ama namazı geçirmek bir gaflet. Uykunun uzaması, kulağın kapanışı demektir. Göz zaten kapanmış, kulak açık sadece. Ruhun varlık dünyasıyla alakası kulak. Şeytan da oraya doldurduğunda artık uyanmak ihtimali kalmıyor. Namaz geçecek hale geliyor. Demek ki yatmadan gözü hayırla doldurmak, kulağı güzelliklerle doldurmak lazım ki sabahımız da güzel olsun, uyanıklığımız hoş olsun. Eğer akşam yatarken yatağımıza kulaklarda Allah'ın istemediği sözler dolar, dolu olur. Gözümüzde de aynı şekilde Allah'ın istemediği şeyler olursa namaza yani kulluğa kalkış da neredeyse mümkün olmayacaktır. Kulakları hakka çeviren, gözü hayra çeviren kullardan olmayı istiyoruz. Ki Allah bizi gafletten korusun. Hayırlı bir başlangıçla güne başlamayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.